Ayrım 24, sayfa 221. Bir günde peri padişahıyla tanışıyordu. Padişah bir duyuyor ki bir de Beni Adem gelmiş periler ülkesine. Ahmet'in de anasıymış. Öz bir anası değil ama yiğit bir karı olduğundan Tekmil Toros ülkesi, Çukurova toprağı ona ana dermiş. Padişah Ahmet'e, Ahmet diyor, ben de duydum Meryemce ananın ününü. Padişah da ana diyor Meryemce'ye. Ya, o da ana diyor. İnce Mehmet'in hürü anasından daha yiğit bir karıymış diyor. Şu insan soyunda iş yok iş olmaya ya diyor. Onlar harp ederler diyor. Onlar birbirlerini öldürürler diyor. Birbirlerinin gözlerini oyarlar. Onlar hak yerler. Zulmederler, kötülük ederler. Birbirlerini aç yoksul bırakırlar. Onlar korkaktırlar. Yiğitlere bunca hayranlıkları da hep korkak olduklarındandır. Onlar düşkünü ezerler. Zorluya boyun eğerler. İler tutar yerleri yoktur ama içlerinde Meryemce ana gibileri de var, onurlu. Ahmet getir bakalım şu Meryemce ne biçim anaymış, biz de görelim. Dilerse sarayımızın yanında ona bir saray verelim. Saygıda bulunalım. İki mübarek ellerinden öpelim. Sonunda padişahla karşılaşırlar. Padişah ışık içindedir. Her yeri, her şeyi insana benzer. Uzun boylu, yakışıklı bir adamdır. Yüzü, kocası İbrahim'in yüzü gibi güzel yumuşacıktır. Peri padişahının yalnız burnunun direği yoktur. O da belli belirsiz. İyice bakmadan burnunun direği var mı yok mu bilemezsin. Peri padişahı onu tahtının yanına oturtur. Altın tahtının. Elinden tutar, elini öper. Sen insan soyunun yüz akısın. Sen kötülüklere baş kaldıransın. Bundan dolayı insanlar içinde yalnız sana saygı duyarım ana der. Az sonra kocaman belli 100 kişilik bir sofra kurulur. Tüten, kızartılmış bıldırcınlar, kazlar, ördekler, domates dolması. Bir de tahin helvası. Sofra baştan aşağı tahin helvası dolu. Bir de ekmekler kar gibi ak. Şehir ekmeği. Sofrada kuş sütü eksik. Her şey var ama ekmek. Bir de tahin helvası. Canı bir tahin helvası istedi ki Meryemce'nin. Derin derin içine çekti. Padişah yüzüğünü bir yaladı, o sofra kayboldu. Bir dudağı yerde, bir dudağı gökte bir Arap dikildi karşısına. Padişah emir verdi araba. Derken aşağıdan Murgun Ahmet gözüktü. Saçı sakalına karışmıştı, topallıyordu. Yaklaşıyordu ağır ağır. Geldi, çeşmenin önündeki taşa oturdu. Meryemci'nin yüreği hop etti. Şalvarı dizden aşağı yırtılmış, salkım saçak sarkıyordu. Ayakları yara içindeydi. Gömleği yok denecek kadar yırtık pırtıktı. Bir iki paçavra oradan buradan sarkıyordu. Meryemci'nin yüreği, Vurgun'un bu halini acıdı. Peri padişahının iç güveyliğiyle Vurgun'un bu halini bağdaştıramadı. Yoksa bütün söylenenler yalan mıydı? Bu düşünce hiç hoşuna gitmedi. Hemen kafasından uzaklaştırdı. Belki de peri padişahlarının iç güveyleri böyle giyinirler. Belki de öyle giyitleri vardır ki Beni Adem göremez. Yüreği daralarak yerinden çıktı. Ahmet'in ona arkası dönüktü. Parçalanmış ayaklarına bakıyordu. Usulcana ayaklarının ucuna basa basa yürüdü. Vardı, Ahmet'in kolundan tuttu. ''Dur Ahmet'im, yavrum dur, ben senin ananım.'' Ahmet hiç kıpırdamadı. Şaşkın, iri, ışıl ışıl kara gözleriyle ona baktı durdu. Sonra gülümsedi. Sonra yüzünü gözünü bir korku gerilmesi kapladı. Gene gülümsedi, gene korktu. Korkudan titredi. Sonra birden ağlamaya başladı. ''Ben sana ne yaptım ana da, bana bunu yapıyorsun. Bana bunu, bana bunu, bana, bana, bana.'' Ağladıkça ağlıyor, hışkırdıkça sümüğünü çekiyor, sümüğünü çektikçe hışkırıyordu. Meryemce onun saçlarını okşuyor, teselli ediyordu. 5 yaşında bir çocuğa konuşur gibi konuşuyordu. Ağlama yavru, ağlama diyordu. Başa gelen çekilir. Bak beni de tek başıma burada bıraktılar gittiler. O alçak uzunca Ali ben öleyim, kurda kuşa yem olayım diye beni bıraktı da gitti. Ya yavru, ağlama. Sana periler bir şeyler mi yaptılar? Kayınbaban padişahdan aran mı açıldı? Meryemce onu okşadıkça, konuştukça yavaş yavaş ağlaması azalıyordu Ahmet'in. En sonunda ağlaması kesildi. Ahmet mutlu mutlu, geniş, aydınlık, çocuksu gülmeye başladı. Meryemce sevindi. ''Bak oğlum, kayınbaban sana bir şey söylediyse hiç üzülme, kayınbabandır. Peri padişahı da olsa atandır. Canını sıkma. Çocukların nasıl, büyüdüler mi? Avradın iyi mi? Seni seviyor ya, aldırma gerisini.'' Ahmet gevşemiş, sevgiden erimiş bitmişti. Meryemce'nin konuşması ona bir ninni gibi geliyordu. ''Beni al götür periler ülkesine, kayınbabanın sarayına. Karını çocuklarını göreyim, kayınbabanı göreyim. Benden korkma, ben Meryemce anayım. Sarayda da köyde de oturmasını bilirim. Ben Çukurova'da bir çiftlikte kaldım diye gençliğimde. Abla ne dediydi bana? Sen padişah sarayında da kendini saydırırsın dediydi. Korkma, seni perilere karşı, karına karşı mahcup etmem. 2 gün içinde periler ülkesinin yolunu, yordamını öğrenirim. Çocuklarına insanlık öğretirim. Yarıları periyseler, yarıları da insandır. Yarın bir gün padişah kayınbaban ölür de, insan diye seni de çocuklarını da karını da periler ülkesinden kovarlarsa ne olur? Söyle, ne olur, ne olur?'' Sesini yükseltti. Ahmet'i dürttü. Heyecanlanmıştı. ''Söyle ne olur, ne olur, ne, ne olur?'' Bir daha dürttü. Ahmet irkildi. ''Söyle.'' Ahmet ne olur diye avazı çıktığı kadar bağırdı. ''Sus,'' dedi Meryemce. ''Duyan da taşağını vuruyorlar sanır. Ne mi olur? İnsanlar içinde hiçbir şey bilmeden periler gibi dolaşır, açlarından ölürler.'' ''Ölürler mi?'' dedi Ahmet yumuşacık. Meryemce onu elinden tuttu. ''Ölürler ya Ahmet'im, yavrum ölürler ya. Bunun için, çocuklarının hatırı için Meryemce ananı periler sarayına götür. Köy Çukurova'dan dönene dek orada kalayım. Ahmet'in gözleri fal taşı gibi kocaman açılmış, şaşkın. Götür oraya beni. Birden yüzü sapsarı kesildi. Eli ayağı titredi. Dudakları mosmor oldu. Ayağı fırladı. Yandaki uzun değneğine atıldı. Değneğe bindi. Başını yukarı kaldırdı. Değneğini kırbaçladı. Uzun uzun at gibi kişnedi. Sesi bütün bozkırı çınlattı. Vır vır lülü, vır vır lülü, vır vır lülü diye bağırarak köyün içine sürdü değneğini. Meryemce arkasından, Ahmet'im yavrum, şu çil horozu tut da bana öyle git. Nereye gidersen git. Ahmet'im yavrum dur, sana bir çift sözüm var. Horozun etinin yarısını sana veririm. Tüyünü padişah babana götür, yastık yapar. Padişahlar kuş tüyü yastığı severler. Ahmet koşuyor, Meryemce arkasında. Düşüyor, kalkıyor, yalvarıyor, ona ulaşmaya çalışıyordu. Vurgun Ahmet, değnekten atının üstünde kişneyerek, şahlanarak bir süre köyün içini dolaştı. Sonra atını kamçıladı. Dolu dizgin köyden çıktı, gitti, gözden aradı. Arkasından Meryemci, dizleri kesilmiş, ter içinde kalmış, soluk soluğa seferin evinin önündeki binek taşının üstüne oturdu kaldı. Horoz yerine zıkkımın kökünü ye iç soyu. O taşbaş oğlu olacak ermişler domuzu da horoz yerine zıkkımın kökünü yesin. Ağının Hasan'ı. Senin kayınbaban da periler bokuda kuş tüyü yastıkta uyuyacağına gübreliğe koysun da başına uyusun. Senin gibi iç soyunu kocaman bir peri bokuda güvey alırsa işte böyle olur. Bir daha, bir daha elime geçersen sümüklü domuz, bir daha. Taşın üstünde gün ikindin oluncaya kadar bu minval üzere söylendi durdu. Ipıslaktı bütün bedeni. Bacakları hiç işlemiyor, belden aşağısı tutmuyordu. Donma ağır ağır yukarılara, karnına doğru çıkıyordu. Bir de uyku. Uykuyu canının derinliğinde duyunca, taşbaşoğlu korktu. Ölüm kapıyı çalıyordu. Üstünü karların örttüğünün farkına varınca kımıldadı. Var gücünü ellerine topladı, mağaraya doğru sürünmeye başladı. Köpek yanındaydı. O da onun gibi ağır ağır sürünürcesine yürüyordu. Taşbaş cebindeki kibrite dokundu bir ara. Bu kibrit Hasan'ımın kibriti. Bana yadigarı dedi. İçi sıcacık bir sevgiyle doldu. Taşbaşoğlu her zaman bu ölüm gecesini gözlerini yumar yumar ansır. Bütün bedeni bir ürpermede seyirirdi. Bir cehennem gecesiydi. O gece ölmüş, sonra da dirilmişti. Mağarasının önüne gelip düştüğünü ansıyor o kadar. Ondan sonrası bir yoğun, kapkara karanlık bir delik. O günü köylülerin ona uğurlayışını, ağlayarak, dövünerek, susarak arkasından köyün çok uzağına kadar gelişlerini, muhtar seferi, Cumali onbaşının kemiklerini kırarcasına dipçikleyişini, muhtar seferin iğrenç bir maske gibi yalancı yüzünü, Hasan'ı, Hasan'ın ona getirip bir kutu kibrit verişini, kendisinin duygular içinde kalışını, ermiş miyim diye ikirciklenişini, böylesi duygular içinde ezilip bitmişliğini, bir cehennemde çalkalanışını, yüzbaşıya ne diyeceğini, onun edeceği hakaretleri düşünüp, gece sığındıkları mağaradan Cumali onbaşıyı uyur bırakıp kaçışını ve kendisini karın, boranın içine ölüme atışını bir bir ansıyor. Boranda fırtınada yolu yitirişini, sarı köpeği kuzeye, güneye, oradan oraya koşmasını, uyuklar mağarasını bulmak için canını dişine takışını, mağaranın önüne düşüşünü, kendini ağır ağır uykuya, ölüme bırakışını, birin birin ansıyor. Gerisi sonsuz bir kara delik. Sonra bir isli tavan geliyor gözünün önüne, kapkara, salkım salkım örümcek ağları, iri bir ustun. Bir adam kalınlığında nakışlı bir orta direk, çok eski. Nakışların aralarını kurt yemiş. Kocaman bir ocak, ocağın içi tepeleme billur gibi köz dolu. Ak sakallı, uzun boylu, ışık yüzlü, sevgi dolu gözlü bir adam. Genç, güzel bir kız. Delikanlılar, çocuklar. Bir tanesi Hasan'a benzer çocuğun. Hasan gibi kocaman gözlü, keder dolu bakışlı, hayret dolu bir çocuk. Üstüne eğilen uzun yüzlü delikanlıya, beni nerede buldunuz diyemiyor. Buyuklar mağarasının önü geliyor gözlerinin önüne. Orada bir iki ay yatıyor, ona çok iyi bakıyorlar. Yalnız bu evler değil, bütün köy ona yiyecek taşıyor. Bir gün fark ediyor ki, içeri her giren eğilip eşikliği öpüyor. Karşısında da herkes el pençe divan. Donduğundan dolayı azıcık saygılarını yitirmişler ama, gene de onu görünce bir ermişe gösterilen saygıyı gösteriyorlar. Buyuklar mağarasının ağzında gücü bitip de kendini ölüme bıraktığında köpek mağaraya giriyor. Mağarada kocaman bir közün önünde, daha oraya sabahtan sığınmış olan Ese, ıslak bacaklarını germiş, közlerini bacakları arasına almış, sonra kavalını çalmak niyetinde. Köpek geliyor, Ese'nin yeninden tutuyor dişleriyle. Sonradan ant içerek olayı Ese böyle anlatıyor. Ese kocaman, donmuş bu sarı köpeği önce ayı sanıyor, sonra bakıyor ki bir uysal, evcil çoban köpeği. Sığınmış o da benim gibi diyor. Dursun varsın içeride. O da ısınsın. Köpek durmuyor. Habire yeninden dişleriyle onu dışarı çekiyor. Ese işi anlıyor, dışarıda bir adam var diyor. Kepeneğini alıp dışarı çıkıyor ki tam mağaranın kapısına bir adam düşmüş. Upuzun serilmiş yatmış orada. Ese adamı içeriye sürüklüyor. Bakıyor ki az da olsa adam soluk alıyor. Adam ısındıkça kendine geliyor. Isındıkça kendine geliyor ama bir türlü gözlerini açamıyor. Ese diyor ki ben bu adamı tanıyorum ama nereden? Düşünüyor, düşünüyor, sonra kim olduğunu buluyor. Adamın yüzünden durmadan kılıç ağzı gibi keskin ışıklar geçiyormuş. O zaman Esen'in eli ayağı titremeye başlamış. Bu Yalak köyünden ermişler ermişi Taşbaş Efendimiz değil mi? Yanındaki sarı it de Kıtmir değil mi? Az sonra Taşbaş Efendimizin eli ayağı yemyeşil kesilmiş, mağaranın içini de yemyeşil, bahar çimeni gibi bir ışık doldurmuş. Ese eğilmiş, onun ayaklarını öpmüş. Sabah olmuş, bir sıcak gün doğmuş. Ne fırtına ne boran. Dün geceden en küçük bir eser bile yok. Ese yüklenmiş Taşbaş oğlunu sırtına, köpek de arkasında köye getirmiş. Yerlicik köylüleri demiş, alın size bir iyilik ettim ki beni kıyamete kadar unutmayacaksınız. Alın ermişler ermişi Taşbaş oğlunu size getirdim, alın işte. Köylüler Taşbaş oğlunu paylaşamamışlar. Sonunda en rahat ev Ümmet Ağa'nın evi olduğu için ermişi oraya misafir etmeye karar vermişler. En ünlü cerrahları, donuk ustalarını en uzak köylerden çağırmışlar. Taşbaş oğlu 3 gün sonra gözünü açmış. 1-2 ayda ancak kendine gelmiş. Taşbaşoğlu kendine gelince gene hastalar, sayrılar yağmaya başlamış. Taşbaşoğlu ne yapsın? O da bir iyice ermişliğine inanmış. Öylesi bir donmadan bir insanı kurtarsa kurtarsa ancak Allah kurtarır. Ancak ermişler böylesine donmuşluktan kurtulabilirler. Bahar gelmiş. Taşbaşoğlu ne yapsın? Köylüler azıttıkça azıtmışlar. Yakın uzak köylerden de duymuşlar ermişi. Gelen gelene. Hastalar, dindarlar, görmeye gelenler. Yerlicik köyü dolup taşmaya, Taşbaşoğlu gene korkmaya başlamış. Hem kaçak hem yeniden ermiş. Yüzbaşı bir duyarsa, peygamber olsa da yüzbaşının elinden kurtuluş yok. Taşbaşoğlu bir gece yatağının 4 yanını çam çıralarıyla çeviriyor. Çıraların üstüne de kocaman kocaman közler döküyor ve çıraları tutuşturup kaçıyor. Onun yatağını ışık içinde gören Ümmet Ağa gidip bakıyor ki yatak boş. O anda olay bütün köye yayılıyor. Yayılır yayılmaz da Taşbaşoğlu üstüne, ışıklar üstüne birçok rivayetler çıkarılıyor. Kelveli diyor ki, iki gözüm önüme aksın ki doğru, bu gözlerle gördüm. Köyün altındaki düzlükte yiten eşeğimi arıyordum. Ovaya aşağı bir baktım, binlerce yalımdan kurt bir ışık dağına koşuyorlar. Işık dağının dibinde zümrüt yeşili bir adam yalvır diyor. Yanına vardım. Vardım gördüm ki bizim Taşbaş Efendimiz. Elinde değneği, yanında sarı iti. Yalımdan kurtlar gelip gelip ayağına yüz sürüyorlar. Taşbaş Efendimiz çoban olmuş. Yalımdan kurtlar çobanı. Yüzlerce, binlerce yalım kesilmiş kurt, karanlık gece içinde doldurmuşlar ovayı. Çobanları da Taşbaş Efendimiz. Telli Karı anlatıyordu. Böylesi de olur muymuş diyordu her sözünün başı. Şafağa karşıydı. Yürüyordum gedikten, gökte bir hışıltı duydum. Başımı kaldırdım bir ejderha. Gökten önüme doğru süzülüyor. Böyle de olur muymuş? Geldi önüme indi. Bir harman yeri kadar büyük bir yere çöktü. Benim ödüm koptu. Bir baktım ejderha don değiştiriyor. Gözümü ayıramıyordum ondan. Az sonra bir bakıyorum yeşil bir adam çıkıyor ejderhadan. Böyle de olur muymuş? Bir bakıyorum balkıyan yeşil adam Taşbaş Efendimiz. Ayaklarına kapanıyorum. Başımı kaldırıyorum. Taşbaş Efendimiz yok. Gitmiş gitmiş. Mustafa çocuk anlatıyor. Elimden tuttu benim. Kim? Taşbaş oğlu ermiş. Göğe doğru fırlattı. Uç Mustafa dedi. Uç bakalım. Uçtum uçtum. Bir kartal yuvasına düştüm. Her yan kayalıktı. Kartal beni boynuna bindirdi. Bir baktım yeşil adam yanımda. Elime 10 tane ceviz verdi. Cevizleri kırdım yedim. Kırdım yedim. 10 ceviz daha verdi. Kırdım yedim. Kırdım yedim. 10 ceviz daha. Adam ne kadar ceviz istersem o kadar verdi. Molla Ahmet anlatıyordu. Dün gece dağdan sansar tuzağı kurmaktan geliyordum. Tam karşıma çıktı. Yel gibi esiyordu. Uğur ola nereye dedim. Sağ ol Ahmet dedi gidiyorum. Beni istediler duramam dedi. Bir anda gözden gitti. Iradı gitti. Az sonra bir baktım gene karşımda. Sesi aynı, yüzü aynı, yiğitleri değişmiş. Ak libaslar içinde. Gene konuştuk gülümsedi. Yel gibi esiyordu. Bir anda karşıki tepeyi aştığını gördüm. Az sonra başka bir dona girmiş, gene yel gibi esiyordu. Gene tepenin dibinde gitti. En sonunda kırmızı yalımlara bürünmüş. Gecede yalımlar dalgalanıyor. Taşbaş Efendimiz içinde. Gene benimle konuştu. Yel gibi esiyordu. O anda 40 tane ak güvercinin havalandığını gördüm. Taşbaş Efendimiz yok ortada. Bayılmışım. Ayıktım baktım ki ne göreyim. Tuzağıma 3 sansar birden düşmüş. İşte üçü de. Taşbaşoğlu kaçtı da bütün bunları duymadı. Zaten aklı kıştan bu yana karmakarışıktı. Dağlardan düze indi, Çukurova'ya. Ünü buralara kadar yayılmıştı. Toros'ta bir ermişin çıktığını, ermişin mucizeler gösterdiğini herkes duymuştu ama Taşbaşoğlu o benim dese üstüne gülerler, onu deli yerine koyarlardı. Akdeniz kıyısında bir ağanın yanına seyis durdu. Attan azıcık anlardı. Ağa ona 3 atına baksın diye ayda 7,5 lira veriyor, bu para da ancak sigarasına yetiyordu. Bu köyde de her gün Toros'ta 40'lara karışan ermiş konuşuluyordu. Sonunda Toros'ta böyle bir ermiş çıktığına neredeyse Taşbaşoğlu da inanacaktı. Ama bu ermişin kendisi olması da hoşuna gidiyordu. Kulağına türlü efsaneler geliyor, Taşbaşoğlu'nun koltukları kabarıyordu. Her gece yatağına giriyor, duyduğu efsaneleri gözünün önüne getiriyor, işte o benim diyor. Böyle mutlu uyuyordu. Pamuk zamanı gelince köylüler Toros'tan pamuğa dökülünce içine bir ateş düştü, duramaz oldu. Köylülerini göresi gelmişti ama başına geleceği de biliyordu. Burada yüzbaşı yoktu ama başka yüzbaşılar vardı. Ya da köylü rahat durmaz, onun başına başka oyunlar açardı. Belki ölümüne sebep olacaktı, yeniden köylülerine gidip karışması. Ama yapamıyordu. Bir el onu yüreğinden yakalamış, köylüye doğru çekip götürüyordu. Karısını da özlemişti deli gibi. Arada sırada bir iyice kendini ermiş sayıyor, Allah'ın onu insanlar üstüne gönderdiğine inanıyor, ermiş oluyor, kendine geliyor, dikleşiyor, mutlulanıyor, kıvanç içinde kalıyordu. Bu sıralar çok dikkat etmişti. İnsanlar da kendisine başka türlü davranıyorlardı. Sonra birden ermişlikten çıkıyor, düşük, ezilmiş, korkak bir köylü oluyor. Bu sefer insanlar da ona öyle davranıyorlardı. Bir gece ağanın da ahırından kaçtı. Düştü pamuk tarlalarına. Köylülerini tarla tarla aramaya başladı. 3 gün durmadan dolaştı. Ancak 2 kere yemek yedi. Çok zayıflamıştı. 2 kere üst üste donması onu bitirmişti. Üstü başı paramparça, giyitleri üstünden dökülüyor. Boynu uzamış, kırış kırış. Yüzü uzun, sapsarı. Avurtları avurtlarına geçmiş. Gözleri çukura kaçmış. Dudakları mor. Bir çocuk gibi küçülmüş. Acınacak bir halde. Yaşlanmış, çökmüş. Şöyle ilk bakışta bunun Taşbaşoğlu olduğuna kimse inanmaz. Taşbaşoğlu dün geceden beri bir ağın ağacı çalısının içine sığınmış bekliyordu. Açlıktan midesi kazınıyor, kusacağı geliyordu. Bir türlü tarlaya girmek yürekliliğini gösteremiyor, kuruyor, kuruyor, ayağa kalkıyor, tarlanın kıyısına kadar geliyor, orada dikilip kalıyor, bir adım daha ileri atamıyordu. Öldür Allah atamıyordu. 1 saat, 2 saat orada dalgın bir ağaç gibi tarlanın kıyısına dikilmiş duruyor. Sonra ayakları gövdesini taşıyamaz olunca ağın ağacı çalısının içine geri dönüyor. Orada düşüncelere dalıyordu. Bir süre yüreği umutlu aydınlık oluyor. Yüreği yiğitlikle doluyordu. Şimdi varınca diyordu. Şaşırıp kalacak bütün köylü. 7'den 70'e sevinç çığlıkları kopararak üstüme atılacaklar. Elimi ayağımı öpecekler. Bir kurtarıcı, bir peygamber gibi karşılayacaklar. Köylü beni ölmüş biliyor. Nasıl da şaşıracaklar. Belki de şaşkınlıktan ağızlarını açamayacak, kuruyup kalacaklar. Sonra yavaş yavaş uyanacaklar. Ben ermiş miyim? Belki de ermişim. Ermiş olmasam, uyukların mağarasında ateş yakmış çobana rastlar mıydım? Çoban ne diyordu? Ömrümde diyordu. İlk olarak o mağaraya girdim. İlk olaraktan ateşi yaktım. Baktım bora fırtına dini verdi. Ortalık süt limanlık oluverdi. Bir yaz havası ormanı sarıverdi. Bir baktım bir ışık kaynaşı verdi. Gece gündüze dönüverdi. Dışarı çıktım diyordu. Taşbaşoğlu Efendimiz sere serpe uzanıvermiş. Böyle bir adam ermiş olmaz mı? Böyle bir adam hiç donar mı? Donanlar ermiş mi olur? Yüce dağların başında 40 ölmezlerin mağaraları yok mu? Bir kötülük mü yaptım? Allah'a asi mi oldum da bunca kötülükleri başıma getiriyor, beni oyuncak ediyor el aleme. Ermiş diye tapıyorlar bana ermiş olmadan. Bu da Allah'ın bir cezası. Yurdumdan yuvamdan oldum, acımdan öldüm. 2 kere de dondum, ölümlerden kurtuldum. Elin ahırlarında süründüm. Namussuz ağa sabahtan akşama kadar bana ağza alınmayacak sövmelerle din, iman, Allah kitap sövdü. Demek ki Allah'ın bir uğursuz kuluyum. Şimdi tarlaya girersem, aklı başına gelmiş köylü benimle oynarsa, ermiş olmuş sümüklü mendebur taşbaş diye benimle alay ederse, kan çıkmaz mı elimden? Başımı alıp gitsem mi? Başka hiçbir mümkünü çaresi yok. Bir daha bu köylünün gözüne görünmemek. Bu köye yeniden bulaşmak. Yeniden yüzbaşı. Ya deliler damı ya eşek cenneti. İkisinin birisi. Avradı da bir göreceğim geldi ki. Şöyle bir, şöyle bir. Eğer beni alaya alırlarsa, sen de bir zamanlar ermiştin. Ey ermişler ermişi taşbaş derlerse, yüzüme bakıp bakıp gülerlerse, arkamdan kovularlarsa, ya birisini ya kendimi öldürürüm. Ben ermiş de olamam bir bokta. Ama ışığı gördüm. Evimin üstünde kocaman ziyaret cevizi gelmiş duruyordu. Işıklar sağlıyordu evimin üstüne gece karanlığında. Hepsini 2 gözümle görmedim mi? Bütün köylü de Meryemci ana da görmedi mi? Ermiş olmayan bir adamın evinin üstüne gece karanlığında ışık sağlar mı? Hele de her gece. Bana bir cezadır. Ermişlik cezasıdır. Elbette bir kötülüğüm olmuştur da bütün bunları başıma getirdi Allah. Ele el aleme rezil rüsva etti. Ermişlik mi? Ermişlik. Ermişlik ha. Ermişlik nerede? Ben nerede? Nerede? Ben nerede? Ya Rabbi kurtar beni bu rezaletten. Ben ermişim, ermiş oldum. Gideyim ermişliğimi bir iyice ilan edeyim. Oturayım ermişlik tahtına. Şu kılıkla gidilir mi köylünün arasına? Tanımazlar bile. Kimse tanımaz beni bu halde, karım bile. Kimse, kimse tanımaz. Tarlaya girmekten vazgeçiyor. Ceyhan'ı aşağı yürüyor, 1/2 saat. 1 saat gidiyor, sonra duruyordu. İleriye 1 adım bile atamıyor. Orada kızgın güneşin alnında dimdik dikilip kalıyor. Geriye ağın ağacı çalısının içine dönüyordu. Tarladan sesler geliyordu. En çok Sefer'in sesini duyuyordu. Pişman oluyordu. Ne ettim de şunu parça parça edin demedim köylüye diyor, kahroluyordu. Bir de Zalaca konuşuyordu durmadan. Durmadan da kulağına taşbaş, taşbaş sözü çalınıyordu. Ne diyorlardı anlamıyordu. Kulak kesilmiş sesler içinden candan özlediği karısının sesini ayırt etmek, duymak istiyor, bir türlü duyamıyordu. Birden içine bir ışık gibi bir sevinç doldurdu. Karısının sesini duymuştu. Kederli, yılgın. Ayağa kalktı. Hızla tarlaya yürüdü. Dehşet bir gürültü vardı tarlada. Bağırmalar, ağlaşmalar.